Ayrım 2. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 18. Nilüfer Açıkalın. Solmaz Solarken. Tanrı'nın masasında serili duran, eşi benzeri bulunmaz, paha biçilmez bir mücevher gibiydi İstanbul. Şıkır şıkırdı, ışıl ışıl parlıyordu gecenin içinde ve dolunayın altında. 19 saattir yoldaydım. Münih Havaalanı'nda geçirdiğim 6 saati saymazsak 16 saati havada. 6 saat arayla 2 kez 2 ayrı kıtada dolunayı gördüm. İstanbul üzerinde tur atmaya başladığımızda o dakikaya kadar beni terk etmiş ruhum geldi yerine yerleşti. Bir düştüm sanki yavaş yavaş gerçekleşen. Köpüren kahve gibiydim ve birazdan fincana dökülecektim. Falıma bakılacağı kesin. Ne kadar da özlemişim her şeyi saymayacağım. En çok özlediğim her şeyin gelişi güzel oluşu, her şeyin her an değişebilirliği. Saymayacağım. Yaşayan yaşayana yaşadığını hissettiren ve ölümlü olduğunu bir daha bir daha hatırlatan, hayat ne bene bir şeymiş diye tekrar tekrar sorduran, soluk alan, soluk veren, can alan, can taşıyan, ölümüne ve kurban olması bir kent. Saymasam keşke. Bu yurdun sınırlarını aşınca tüm coğrafya bir sahneye dönüşüyor da toprağıma ayak bastığımda oyun bitiyor gibi. Oradaki insanlar hayatın değil rollerinin kişileri olmuş da bizim insanımız daima kuliste sanki. Aşırı gerçek ülkemde her şey. Somurtkanlıklarına hayranım insanlarımın. Kendine özgü, zafer kazanmış pozlarda güvenle tüm kızgınlıklarını içlerine sindirmiş hallerde dolaşıyorlar. Her an patlamaya hazır birer bomba her biri. Kimsenin kimseye müdanası yok. Zoraki gülümsemeler yok. Kanun yok, kural yok, korku yok. Bir tezgahtar istemezse yüzüne bile bakmaz müşterinin. Bakkal telefon konuşması bitmeden ekmek vermez. Memur siniri bozuksa tersler tartışmaya açıktır. Kavgaya meyillidir insanlar. Ama biri tökezleyip düşse hemen yapışıp kaldırırlar. Sözcükler büyülüdür benim dilimde. Her türlü manaya çekilir. Tek bir anlamı yoktur. Asla yoktur. Yoruma açıktır en basit cümle bile. Mana söyleme biçimine göre değişir. Sözlüklerden çıkmış kelimeleri çocuklarına öğretmeye devam eder aileler. Gelenekleri inatla, ısrarla sürdürürler. Böylesine özledikten sonra o kadar iyi gözlerle bakıyor ki insan, her şeyin güzel gelmesi bu yüzden herhalde. Bu kadar hareketli bir şehirde, bu kadar hararetli insanlar arasında ve onlardan biri olduğum için gerçekten mutluyum. Koca bir tabak kebap yedim. Ne yediğinden emin olmak gibisi yok. Şehrime döndüm ya artık, lokantalarda yiyecek listesi incelemeye son. Söyle sözcükleri dökülsün tabağa. Köfte piyaz, sahanda yumurta, kokoreç, ayran, dolma, kelle paça, fasulye, çorba, tanıdığın tatlar. En çok zeytini özledim, en çok. Tramvayın sesi, ona asılmış giden çocukların neşesi. Delilerin çehresi değişmiş biraz. Düşmüşler biraz daha düşmüş, yenileri eklenmiş yanlarına, bazıları yok olmuş. Mağazalarda daima indirim var. Her mevsim ürünler yarı fiyatına. Aslında gerçek fiyatlarının indirim dedikleri rakam olduğunu herkes biliyor. Ama herkes de aynı kandırmacaları tekrar tekrar yutup sindirip unutma eğilimi var. Öğrenmek, bilmek ve bilmezden gelmek, sonra unutmak kurallaşmış neredeyse. Magazin için, medya için, politika için de geçerli tabii bu kurallar. Erkekler bıkıp usanmadan kızları kesiyor, kızlar fark etmezmiş gibi yapıyor ustalıkla. Herkes halinden memnun. Görünen bu. İstiklal Kitabevi. Ah ne çok özlemişim seni. Yeni kitaplar, indirimli CD'ler, eski kitaplar ve yeni basımları. Büyülü Cadde'ye yeni bir alışveriş merkezi yapma hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor, hiç gerek olmadığı halde. Kapitalizm, parası olana istediğini değiştirme hakkı sunuyor ve para kapitalistin elinde yine sadece paraya dönüşüyor. Büyülü Cadde'nin ihtiyacı olan yeni bir alışveriş merkezi değil, yeni tiyatro, yeni sinema, yeni sergi salonu, yeni kitapçı. Parası olanın tabii umurunda değil kültür ve sanat. Parası olanın amacı daha çok kazanmak. Sinirlenecek bir şeyler aramaya başlar başlamaz kolayca bulunur sanırdım ama pek de kolay olmuyor. Pek güzel, pek güzel her şey. Aylarca uzak kaldığım zaman içinde bir başka kültürü anlamaya çalıştım. ve uyum sağlamama kararlılığım sayesinde asla içlerinden biri gibi hissetmedim kendimi. İşte bu durum her yanlışa olabilirlik payıyla bakmamı sağlıyor şimdi ve böylece daha sakinim. Evet, uyumsuzdum her zaman. Şehrimi kaçarcasına terk ettim ve gittiğim o çok uzak ülkede de uyumsuz davranmaya devam ettim. Her seferinde kuralların çokluğuna şaşarak herkesin büyük korkularını sahte saygılarıyla örtmeye çalıştıklarını gördükçe, kavgadan, stresten uzak dururken nasıl da yorulduklarını fark ettikçe geri çekildim. Yüzlerine sızıp otomatikleşmiş sahte gülümsemeleri söküp atmak gerek Amerikalıların. Ama ne yazık ki bu mümkün değil. Her önüne gelene, her önünden geçene, her yanında durana, bakışının değdiği herkese gülüverip sonra aniden gülümsemesi patlayan bir balon gibi sönen insanlara inanamam ki. Böyle bir maskeye gerek yoktur benim sokaklarımda. Herkes birbirine bakar. Göz hakkı diye bir şey var. Bakar ve yoluna devam eder. Hatta biri olur olmaz bir zamanda yanından geçerken iyi günler ya da selam derse önce şaşırıp sonra şöyle bir an durup yahu bir yerden tanıyor muydum yoksa selam da vermedim ayıp mı oldu acaba diye düşünür, doğrusu da bu. İşte yanımdan geçti biri ve selam verdi, ben de verdim. Daha bu sabah geldim ve ne kadar uyumsuz da olsam gerçek bir gülümsemeyle gelen selama karşılık veririm. Amerika'da da bu otomatik selam hikayesine uyanmadan önce en az 500 kişiye selam vermişimdir. Şimdi de öylesine verdim. Veriverdim. Solmaz. Efendim. Benim. Aa tabii ya sensin. Kusura bakma dalganım biraz. Fark etmedim. Selam verdin. Verdim de öylesine verdim. Şey, yani yeni geldim ben. Daha bu sabah. Şaşkınım. Dalganım. Kusura bakma. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. İyi hadi iyi bak kendine. Görüşürüz. Sen de iyi bak. Görüşürüz. Gitti. Adı neydi bu çocuğun? Adı neydi? Solmaz. Solmaz. Efendim. Geri geldi. Adı neydi? Solmazcığım ben taşındım. Uzağa değil ama bir arka sokağa. Benim eski ev var ya Simsar sokaktaki. Mecnun'un arkasında biliyorsun. Bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Adı neydi? Şimdi Mecnun'un tam karşısındaki eve geçtim. Sarı bina. 17 numara, çatı. Hayırlı olsun. Olacak tabii. Yarın akşam kutluyoruz. Osman, Naci, Şefo, Melda. Bir de yeni davulcu aldık gruba. O sonra. Hatırladım. Eskisi ne oldu? Ne oldu? Ömer. Aşkım, ne oldu? Ha, Ömer mi diyorsun? Ömer miydi adı? Ömer. Ayrıldı gruptan. Ama o da gelecek, haberi var yani. Gelebilirsen sen de gel. Olur. Bakalım. İnşallah. Biraz işlerim var. Yeni geldim. Söylemiştim. Gelebilirsem. 17 numara. Hadi eyvallah. Eyvallah. Tünele kadar yürüdüm. Aklımda Ömer. Gidişimden bir ay önce hesapsız kitapsız, sessiz sedasız yakınlaşmıştık. İçimde estirdiği fırtınaları fark ettirmedim ona. O da bana bir söz olsun söylemedi. Aramızda olup bitenler, duygularımız, düşüncelerimiz hakkında tek bir konuşma bile yapmadık. Böylesi daha güzeldi sanki. Gideceğimi öğrendiğinde ya hiç üzülmedi ya da benim gibi o da belli etmedi. Kişi karşısındakini kendi gibi bilir ya, o hesap. Yaşadığımızı sadece yaşadık. Yarın gece o adrese gideceğim ve yaşayacağım bir şeyler kaldıysa devam. Kalmadıysa bittiği yerden yine devam. Ne yapılabilir ki başka? Doktora uğramalıyım. Tahlil sonuçlarım gelmiş. Görüşmeliymişiz. Tamam, görüşeceğiz ama önce kallavi bir kahve. Türk kahvesi. Şekerli. Mis gibi. İçtim. Doktora gittim. Büyük haber. Kansermişim. Ne garip. Çok garip hisler içindeyim. Doktorcağız ezile büküle, binbir dereden su getirerek maalesef kansersin dediğinde daima bildiğim bir şey nihayet teşhir olmuş gibi derin bir oh çektim. Ha şöyle doktorcuğum, dökül saçıl, anlat bakalım ayrıntıları. Yo, hayır, tedaviden söz etme, gerek yok, tedavi istemiyorum. Ne bileyim, ilaç ziyanlığı olur benim durumumda. Yaşama şansım ne ki? Kurtulma ihtimalim var mı? Sadece zaman kazandıracaksanız bana, beraberinde bir sürü eziyet. Bütün içimi sarmış mı bu meret? Sarmış. Sarmış, sarmalamış beni. Demek ki çok sevmiş. Söyle bana, ne kadar ömrüm var, sen onu söyle, bir de acı çekmememi sağla yeter. Olmaz deme, olacak, oldu bile. Doktora bak, sanki ben değil de kendisi kansermiş gibi bir soğuk, bir asık suratlı, bir lanet ki sorma gitsin. Biraz da aşağılanmış hissetti sanırım kendini. Tedavisine ihtiyaç duymayan hastayı ne yapsın? Ben olsam kovardım beni. Üstelik giderek artan neşemle sinirini de bozuyor olmalıyım. Benim gibisini hiç görmemişmiş. Ben de görmedim. Tedavi olmazsam 3 ayda bile götürürmüş beni. Ha şöyle, çıkar ağzındaki baklayı. Acı çeker miyim peki? Çekermişim. Çekerim tabii, çekmediğim şey mi? Neyse bunu geçelim. Basit sıradan bir durum. O kadar çok insanın başında ki bu dert, ben de onlardan biriyim işte. Dedem gibi, akciğer kanseri. Doktordan çıktım, bir paket sigara aldım hemen. Bir tane yaktım. Tüttüre tüttüre aradım sevdiğimi. Beni sevdiğini sandığım kişiyi. Biraz önceki haberi almamış olsaydım, imkan yok arayamazdım. Ne zaman öleceğini bilmenin verdiği cesarete hayranım. Fark ettikçe daha çok seveceğim her anımı. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Bir fırt daha çektim sigaramdan. Bir iki öksürük yokladı. Oradan devam ettim muhabbete. Hiç söz etmedim kanserden manserden. Ne gerek var? Kimseye de söylemeyeceğim. Bu durum bana daha keskin bir kavrayış sunacak sanırım. Daha nasılsın? İyi. Bu sabah geldim. Bak ne soracağım gelir ayak. Aramızda olanlardan söz ettin mi kimseye? Damdan düşer gibi soru verdim. En doğru yanıtlar böyle beklenmedik zamanlarda sorulan doğru sorulardan alınan yanıtlardır. Ve işte cevap. Aramızdaki mi? Hangisi? Sağdan 5. Efendim? Okkalı bir küfür geçti içimden ama söylemedim. Bir fırt daha çektim tütünden boş boş. Aramızdaki canım, hani şu özel şeyler. Ha, onlar mı? Onları unutalım gitsin. Bir kazaydı olanlar. Sarhoştuk, boş bulunduk, hepsi bu. Sen öyle diyorsan, sence de öyle değil mi? Doğru. Kapattım telefonu. Gülüşünün çarpık ucu dudağının kenarından gamzesine kadar uzayan güzel gözlü adam da kapattı. Bıraktığı yerden içmeye koyuldu. Sarhoştuk, boş bulunduk. İtalyan yokuşundan bıraktım aşağı kendimi, tophaneye indim. Demek öyle ha? Bir kazaydı aramızda olup bitenler. Her şey bir kazadan ibaretti. Bu durumda unutulması gerekiyor. Yara almadan kurtulduğumuzu varsayarak unutmalıyız. Bahsetmeme kim mani olacak peki? Mis gibi lodos kokuyordu hava. Usuldan başım ağrıyordu ama takmadım. Kanserim ben be, baş ağrısına pabuç bırakır mıyım hiç? Dudağımda bir uçuk çıkmaya başladı aniden. Çıksın gelsin yerine yerleşsin. Nasılsa öpüşmeyeceğiz artık. Bir kaza. Sorsaydım keşke, aynı kaza kaç kere tekrarlanırsa kaza olmaktan çıkar acaba? Bir fikri vardır mutlaka. Her konuda atıp tutar, saatlerce anlatır durur ama bu kez bir cevabı olmazdı herhalde. Cevabına da ona da. Nargile falan ısmarlamadım kendime. Kahvelerdeki tavla şakırtıları kafamda büyüdü, büyüdü. Oturmaktan vazgeçip devam ettim yola. Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy. Yürüyordum. Bir daha aramak geçti içimden, vazgeçtim. Tanışmamızdan bir süre sonra bir gün beni öptü. Çarpışmaydı o an, hasar büyüktü. Her şey başkalaşmış ve biz artık iki uzak kişi olmaktan çıkıp neredeyse bütünleşmiştik. Öylesine tutkulu ve cesurca zamanlar geçirdik ki ardından, bu bir kazaysa gerçekten un ufak olmuştuk. Hakkında çok şey bildiğimi sanıyordum. Ne yanılgı. Yürümekten değil, düşünmekten yoruldum. Kendimi yiyip bitirmekten vazgeçtim. Nasılsa beni yiyip bitiren bir şey var, dahasına gerek yok. Atladım bir taksiye, adresi verdim. İstanbul böylesine hoyrat kullanılmasına rağmen bu kadar taze kalabilmeyi nasıl başarabiliyorsun? Öleceğini bilmek gibisi yok. Son derece rahatlatıcı bir hale bürünüyor insan. Bunun yanı sıra umulmayacak kadar büyük bir cesaretle doluyor. Hayata karşı vurdum duymaz olabiliyor. Alaycı bir bakış takınıyor, olur olmaz bir şeye gülüverebiliyor. Aksilikler azalmıyor doğrusu ama aksilikler karşısındaki davranış farklılaşıyor. Taksici aniden yönünü değiştirdi ve şaşılası gerekçe de şu. Ablacım, fena halde kafam bozuk. Şimdi bu trafiğe girersem kafayı yerim ben. Durakta, çok affedersin, bir dallama var. Yani acayip takık kafama. Şimdi ben dönüp onu dövmezsem rahat edemem. Bir zahmet, ben seni bir başka taksiye atayım. Para mara da istemem. Anlıyorsun değil mi abla? Anlamış gibi göründüğümü anladı. Kesinlikle anlaşılmaz olan bu durumu hemen kavrayıp kabullendim, araçtan indim. Saçma sapan bir yerde, saçma sapan bir gerekçeyle araçtan inen biri gibi değil de nasıl olsa ölecek biri gibi hissettim o an ilk defa kendimi. Saçmalık komikleşti. Yüzlerce merdiven tırmanıp Cihangir'e, oradan ağır adım Taksim'e çıktım. Büyülü caddeye daldım. İstanbul kendisinden sonsuza dek, sonsuz neyse, kopmama ramak kala yine en heyecan verici oyunlarını oynuyorsun bana. Bana ihtiyacın varmış gibi, yakamı bırakmayacakmış gibi hissettiriyorsun. Oysa ben elimden geleni yaptım. Sana iyi baktım. Aklım yettiğince doğru davrandım. Elim erdiğince yardım ettim gerekeni. Görünürde benim yüzümden düzelen bir şey yoksa bile en azından bazı küçük şeyleri olumlu yönde başkalaştırdım. Bir kelebeğin kanatlarına yazdım başarı zannettiklerimi. Uçurdum gitti. Adım adım gide gele kim bilir kaç kere bir aşağı bir yukarı gittim geldim bu büyülü sokağa. Her noktası, üç noktası, virgülü, parantezi ezberimde. Artısı, eksisi, çarpmaları, kesirleri, bölmeleri, tüm başka isimleri, sıfatları, zamirleri yeni cümlelerle tamlana, tamamlana çoğalıyor içimde. Her adım yeni bir olaya gebe. Zabıta tinerciden ne anlar, bağırtıyorlar çocuğu krize takmışlar. İnsanlar da seyrediyor, akşam haberlerine dalmış gibi baka kalmışlar. İçlerindeyim tabii. Bir tek benim tir tir titreyen. Çocuğun haykırışları sokağı jiletlercesine kesiyor. İri kıyım zabıta sadece yalvardığı duygusuz bir duvar. İyice yaklaşınca kirli yüzünde temiz su yolları açan gözyaşları da var. Çok genç ve harika güzellikte gözler. Sıfır numara tıraşlı, olağanüstü biçimli bir kafatası yapısı. Üst üste tekrar tekrar söylediği şu: "Tinerimi verin, tinerimi verin." Çok basit, sadece basit bir istek. Kendisine ait bir şeyi istiyor. Zabıta yol yordan binmez, onu bir işporta tezgahı gibi kaldırıp götürmeye meyilli. Aklını ve duygularını kullanması gerektiğini düşünmüyor. Gücü yeterli sanıyor. Yunus polisin gelmesine ramak var ama böyle bağırmaya devam ederse duvardan kopan bir tuğla gibi inecek suratına zabıtanın yumruğu. Tamam canım sakin ol diyorum. İyice yaklaştığımı tık diye fark ediyorum. Beni duymaz sanırım, yanılmışım, duydu. Eminim duydu. Hıçkırık ve iç çekme molası verdi. Sadece bir an etrafı dinledi, sesimi aradı, yineledim hemen yeniden. Tamam canım, geçecek, sakin ol. Kadın sesi, sen nelere kadirsin? Kalabalığın tüm bakışlarını üzerimde hissettim. Zavallı çocuk, şefkat karşısında gücünü yitirmekten korktuğu için duymamış olmayı istediği sesime daha büyük bir kuvvetle bağırarak karşılık verdi. Zabıtanın sabrı taştı bu ani çıldırışı. Yapıştı çocuğun zayıf kollarına. Ah nasıl da karton bir kutu gibi büküldü çocuk bu hoyrat eller arasında. Nasıl da yazık. Ay dedim. Aman aman canını yakmayın, sakın yakmayın. İki Yunus polis motorlarını durdurdu tam zamanda, tam yerinde ve zabıtanın kollarından söktüler çocuğu. Aynı tornadan çıkmış, mükemmel iki heykel gibiydiler, canlı heykeller. Çocuğu arkadaşları gibi aralarına aldılar. Caminin duvarına kadar götürdüler. İzledim. Dayak yemesinden korkuyordum. Polisin biri duvara sırtından yasladı bunu ve sessizce konuşmaya başladı. Duyabilecek kadar yaklaştım. Oğlum, sen karakol çocuğusun. Yakışıyor mu hiç bu sana? Ne hale düşmüşsün yine? Hadi topla bakayım kendini. Karakol çocuğusun sen. Güçlüsün, aslan gibisin. Topla kafayı. Okula yazacak amirim seni, başkomiser Sami. Polis bile olursun istersen. Sami komiseri bilmiyor musun lan? Hop, sana diyorum Burak, bana bak. Gözüme bak. Sami komiseri. Hadi aslanım benim, topla kendini. Biliyorsun değil mi? Tamam, tamam abi, tamam. Tamamsa tamam. Anlayacağımı anladım. Kalabalıkla beraber dağıldım. Toparlanmanın zamanıdır. Hızlı adımlarla Mevlivi hanenin yolunu tuttum. Kapalı. Tadilat varmış. İçerisini toptan yeniliyorlarmış. Neden? Eskimişmiş. Tümden kapanır mı hiç Mevlevi hane? Kapalı işte. Ne olursan ol, gel. Şimdi git, tadilattan sonra gel. Bir süre bahçede oturdum. Yine de yakınındaydım işte. Gözlerimi kapadım, usul usul bir duanın içine daldım. 7-8 tane kedi yavrusu hoyratça oynuyorlardı bir uçta. Tünelde gün akide şekeri kokusu tadında batar. Mis gibi, alacalı bulacalı. Kule dibine yürüdüm. Ayaklarım o bildiğim adrese taşıyordu beni. Kapıyı çaldım, tedirgindim. Açar açmaz gülümsedi. İçime su serpildi. Gamzesine bir öpücük kondurdum ve hemen daldım konuya. Acelem var, malum zamanım kısa, gideceğim. Anlat bakalım dedim, şu kazadan bahset bana. Gülüyordu, feci sarhoştu. Anlatırım ama hiçbir zaman inanamazsın doğruyu söyleyip söylemediğimi. Olsun, anlat sen yine de. Bir teşkilata üyeyim dedi. Yok ya, komutanınız kim? Nimet Şanoğlu. Sustum bu kez. Dalga geçmediği, gizli bir bilgiyi vermekten pişman olmuş ifadesinden belliydi. Sonra devam etti. Özel timmiş. Bir görev söz konusu olduğunda ararlarmış, o da gidermiş. Sonra? Sonra dalarmış hedefe. Bir insanı indirmek değil söz konusu olan, hedefi yok etmek. Hedefin insan oluşunun bir önemi yok. Hedef hedeftir. Çok iyi kullanırmış silahı. 3 kilometreden tam isabet. Komutan devletin en önemli adamlarından biri, kilit bir isim. Senin kadar sarhoş birini ne yapsınlar ki? Hepimiz sarhoşuz dedi. Hepimizin kafası iyi. Çenesi 5 kez kırılmış. Biliyordum çenesinin kırık olduğunu ama çocukken bisikletten düştüğünü sanıyordum. Öyle söylemişti. Yalanmış. Yalan söylemek zorundaymış. Hedefleri kimlerdi peki? Kürtler, Amerikalılar, fark etmez. Devlete sorun çıkaran herkes. Belki yalandı söyledikleri, belki doğru. Yalandan çok doğruydu sanki. Birini ya da birilerini katlettiğini söylerken, çarpık gülüşünün kenarından sarhoş bir salya süzülüyordu. Beni oyalamak, kandırmak niyetinde olsa, neden böyle bir yol seçsin ki? Gözümde başkalaşmaya başladı. Daha gerçek görünüyordu artık. Sesindeki tını vahşileştikçe, davranışları belli belirsiz değiştikçe, belli belirsiz tikler yüzünden, garip seyirmeler bedeninden gelip geçtikçe, savruk varlığı bir anlam kazanıyordu gözümde. Bir insanın sandığın kişiden daha fazlası olduğunu görmenin heyecanı o an için her şeyi unutturuyor. Ara sokak barlarından birinde haftada 1-2 kez isimsiz bir grupta davul çalmakla hayat geçer mi? İşsiz güçsüz olup para kaygısı yaşamadan sürdürdüğü sefil hayata bakılırsa anlattığı hikayeye uygun bir adamdı. Gerektiği zaman çağrılacak canlı bir silah. Hedefi tanıt ve sür üstüne, sonra da kaybet şehrin içinde izbe bir yerde. Hiçbir zaman bir yere varmayacak bir hayat. Ara sıra ortadan kaybolup yeniden dönüşleri, ortadan kaybolmadan önce ayakta duramayacak kadar sarhoş oluşu ve döndüğünde hiçbir zaman sarhoş olmamış kadar ayık ve sağlıklı hali. Kafa karıştıracak bir sürü ayrıntı. Döner dönmez hemen kaldığı yerden içmeye başlar, vücudu iflas edene kadar hiç ama hiç durmazdı. Senin kadar sarhoş birini ne yapsınlar ki diye ikinci kez sorduğumda bu soruya çok bozulduğunu iyice anladım. Bak dedi profesyonel katillere özgü, sakin bir tavırla ve yine beni şaşırtarak. 3 gün. 3 gün kuşlu Ermeni hastanesine alırlar beni, temizlerler. Serum, ilaç vesaire biliyorsun. Biliyordum. Sonra oradan bir araçla aldırırlar, doğruca kampa. Bir şırınga dolusu kırmızı sıvı enjekte ederler, bayılıp kalırsın. Uyandığında aynı gün henüz bitmemiş olur. Koşman için bir araziye çıkarırlar, koşmaya başlarsın. 1 kilometreye kalmaz düşersin, düştüğün zaman tekmelerler, kalkman gerekir. Tekmelerler ama bu tamamen senin iyiliğin içindir. Harekete geçmeni sağlar, bir görevin olduğunu hatırlatır. Seninle ilgilenen birileri vardır, önemlisindir. Bunu her an hissedersin. Ertesi gün yine aynı sıvıyı verirler damardan. Bu kez biraz daha iyi uyur, uyanınca biraz daha iyi koşarsın. Düşersin ama yine düşersin, yine tekmelerler. Onlar senden yanadır. Senin iyiliğin içindir yapılanlar, vatanın bölünmezliği için. 3. gün uyandığında yine aynı şey olur. Bir enjektör dolusu kırmızı sıvı. İçinde ne var diye düşünüyorsun biliyorum. Bilmiyorum, içinde ne varsa var. Soramazsın, sorsan da öğrenemezsin. İyi gelir ama. Bu da adam olana yetmeli. O gün koşmaya başlarsın ve artık düşmezsin. Bir haftada hazır olursun. Hedefi gösterirler. Gider indirirsin. İşte bu. Böyle bir durumda benim gibi bir adamın başına gelebilecek herhangi romantik bir olay kazadır sadece. Sadece kazadır güzelim. Sen de bir kazadan ibaretsin. Anlattıklarına inanmıyorum. Bunu söylemek zorundaydım. Her ne kadar inanıyorsam da inanmıyorum diyerek daha fazlasını öğrenme ihtiyacındaydım. Şimdi sana bir telefon açardım ama çok yanlış olur. Hiç uygun olmaz. Aç dedim. Açsana, beni de alsınlar teşkilata. Kadın yok mudur orada? Vardır, olmaz mı? Ben de hizmet etmek istiyorum vatana. Öldürebilir misin? Öldüremem. Bilmiyorum, belki öldürebilirim eğer bir yararı olacaksa. Bilinçsizce konuşuyordum. Birini öldürmenin kime ne yararı olacak? Saçmalık işte. Aklımdan geçeni okumuş gibi. Sen öldüremezsin dedi. İnat ettim. Öldürebilirim dedim. Yalan değil, öldürebilirim. En azından kendimi öldürebilirim. Sahi buna gerek kalmayacak. Kanserim ben. Yaşasın kanserim. Başka birini öldürebilir miyim peki? Bunu düşünürken aklımdan bana ihanet etmiş, kötülüğü dokunmuş, düşmanca davranmış kişilerin görüntüleri akıp gidiyordu. Hiçbiri katil olmaya değmez. Katil olmaya değecek biri var mı peki? Olmaz mı? Mesela bir savaş çıksa, düşman topraklarımıza dalsa silahı kapar, her birini tek tek. Yapamam. Ben daha çok katliam tipiyim. Teker teker öldüremem ben. Potansiyel bir katil miyim yoksa ben? Değilim. Ama ya beni kandırmaya çalışıyorsa? Yenik düşmek istemem. Ne fark edecekse? Kanmıyordu. Beni deli ediyordu. Kim istemez gizli bir görevi olsun, vatan için çalışsın ve kusursuz bir hizmet versin? Kim istemez? Hadi lütfen beni de alsınlar teşkilata. Ona yalvarırken çocuklaşmıştım. Sanki dondurma ister gibi tutturmuş, bebek sesiyle mızmızlanıyordum. Çok çekici görünüyordu gözüme. Onunla beraber içmeye koyuldum. İçtim, içtim. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.